Ayrım 25.
Öğrenciler de her zamanki gibi kahkahayı bastılar. Günahkar kardeşlerim. Lowell'un çocukluğundaki cemaatçi rahipler vaazlarına böyle başlardı. Çocukken Tanrı gibi gördüğü babası ve Holmes'un babası da böyle derdi. Günahkar kardeşlerim. Lowell'un babasının imanını, gücünü paylaşan bir Tanrı'ya olan inancını hiçbir şey sarsamazdı. Ben masum gençlere yol gösterecek türden biri miyim? Kesinlikle hayır. Lowell, Don Quixote üstüne yaptığı konuşmanın yaklaşık üçte birlik kısmında bunu söylediğini işitti. Öte yandan diye devam etti. Profesör olmam benim için iyi bir şey değil. Barutumu ıslatıyor, bu yüzden de zihnimin tetiğini çektiğimde ateş almıyor. Sendeleyip düşer gibi olunca iki öğrenci hemen yanına koşup onu kollarından tuttular. Lowell sarsak adımlarla pencereye giderek başını dışarı uzatıp gözlerini kapadı. Serin bir esinti yerine beklenmedik bir sıcaklık hissetti. Sanki burnu ve yanakları cehennemde yanıyordu. Bıyığına dokununca kıllarının da sıcak ve nemli olduğunu fark etti. Gözlerini açınca aşağıda alevler gördü. Koşarak sınıftan çıkıp taş merdivenleri inerek Harvard'ın bahçesine daldı. Orada harıl harıl yanan bir ateş vardı. Etrafına yarım daire şeklinde dizilmiş olan heybetli adamlar gözlerini alevlere dikmişlerdi. Büyük bir kitap yığınından aldıkları kitapları ateşe atıyorlardı. Aralarında yerel üniteryan ve cemaat kiliselerinin rahipleri, Harvard şirketinin yönetim kurulu üyeleri ve Harvard Denetim Kurulu'ndan başka birkaç kişi vardı. Biri eline aldığı bir broşürü buruşturup top gibi fırlattı. Alevlerin arasına düştüğünde herkes tezahürat yaptı. Lowell koşup bir dizinin üstüne çökerek kitabı alevlerden aldı. Kabı okunamayacak kadar yanmış olduğundan ilk sayfasına baktı. Charles Darwin'le Evrim Teorisinin Savunusu. Lowell kitabı daha fazla elinde tutamadı. Ateşin diğer tarafında, tam karşısında Profesör Louis Agassiz duruyordu. Alevler yüzünü çarpıtıyordu. Bilim adamları elleriyle dumanları kovuyordu. "Bacağınız nasıl Bay Lowell? Bunu yapmak zorundaydık Bay Lowell. Gerçi kağıt israfı ama..." Üniversitenin kütüphanesi olan gotik tarzda yapılmış tuhaf granit gor binasının buğulu bir penceresinin ardında duran şirket hazinedarı Dr. Manning aşağıdaki manzaraya bakıyordu. Lowell binanın devasa giriş kapısına doğru koşup içine girdi. Attığı her dev adımda biraz daha mantıklı ve sakin oluyordu neyse ki. Yangın tehlikesi yüzünden kütüphaneye mum sokulmasına izin verilmediğinden içerisi loştu. "Manning!" diye haykırınca kütüphaneci ona ters ters baktı. Manning okuma odasının üstündeki platformda durmuş pek çok kitabı topluyordu. "Bu saatte dersiniz var Profesör Lowell. Öğrencilerinizi başıboş bırakıp gelmeniz Harvard şirketi tarafından hoş karşılanmayacak bir davranış." Lowell platforma çıkmadan önce yüzünü mendille silmek zorunda kaldı. "Bir eğitim kurumunda kitap yakmaya nasıl cüret edersin?" Gor binasının havalandırma sisteminin bakır tüpleri hep buhar sızdırdığından pencereler, kitaplar ve öğrenciler hep nemli olurdu. "Maymunlardan geldiğimizi savunan korkunç bir öğretiyle yiğitçe mücadele ettiğimiz için dün dünyası bize ve özellikle de dostunuz Profesör Agassiz'e minnet borçlu profesör. Babanız benimle hemfikir olur eminim." "Agassiz tilki gibi kurnazdır," dedi Lowell platforma çıkıp buharların arasından yürürken. "Seni sırtından vuracak, emin ol. Düşünceyle savaşan hiç kimse düşünceden kurtulamaz." Manning gülümsedi. Yüzü yarılıyordu sanki. "Şirketin Agassiz'in müzesine 100 bin dolarlık bağış yapmasını sağladığımı biliyor muydunuz? Agassiz'in sözümü dinleyeceğine eminim." "Sorun ne Manning? Neden başkalarının fikirlerinden nefret ediyorsun?" Manning Lowell'a yan yan baktı. Yanıt verirken soğukkanlılığını yitirdi. "Biz eskiden soylu bir ülkeydik. Ahlak ve adalet anlayışımız sadeydi. Yüce Roma Cumhuriyeti'nin son yetim çocuğuyduk. Ama aramıza karışan yabancılar bizi boğuyor, mahvediyor. Amerika'nın tüm kuruluş ilkelerine ters düşen sapık fikirleri öğretiyorlar bize. Bunu siz de görüyorsunuz profesör. 20 yıl önce birbirimizle savaşacağımıza inanır mıydınız? Zehirlendik. Savaş, savaşımız daha yeni başlıyor. Soluduğumuz havaya bile iblisler karıştırdık. Devrimler, cinayetler, hırsızlıklar ruhumuzda başlayıp sokaklara, evlerimize yayılıyor. Lowell, Manning'i ilk kez bu kadar hisli görüyordu. Başyargıç Healy, sınıf arkadaşımdı Lowell. Ayrıca en iyi müfettişlerimizden biriydi. Ama öldürmekten başka bir şey bilmeyen bir canavar tarafından katledildi. Bostonluların zihinleri sürekli bombardıman altında. Harvard yüceliğimizin son kalesi. Bu kalenin komutanı da benim. Manning kendini toparladı. Siz profesör isyan etme lüksüne ancak sorumluluklarınızdan kaçtığınızda sahipsiniz. Tam bir şairsiniz. Lowell, Finis Jennison'ın ölümünden beri ilk kez dimdik durduğunu fark etti. Bu ona taze güç verdi. 100 yıl önce farklı bir ırkın insanlarını köle yaptık. Savaşın sebebi buydu. Sen insanlara istediğin kadar at gözlüğü tak. Amerika büyümeye devam edecek Manning. Oscar Houghton'u tehdit etmişsin diye duydum. Longfellow'un Dante çevirisini basmamasını söylemişsin. Manning pencereye geri dönüp turuncu ateşe baktı. Basarsa sonuçlarına katlanır Profesör Lowell. İtalya en günahkar ve ahlaksız ülkelerin başında gelir. İsterseniz kütüphanemize Dante'nin kitaplarını bağışlayın. Bazı salak bilim adamları Darwin'in kitaplarını bağışlamışlardı da. Bakın şimdi ne güzel cayır cayır yanıyorlar. Kurumumuzu şiddet dolu, iğrenç fikirler yuvası haline getirmeye çalışan herkese ders olsun bu. Bunu yapmana asla izin vermeyeceğim diye karşılık verdi Lowell. Dante ilk Hristiyan şairdir. Tüm düşünce sistemi sadece Hristiyan teolojisine dayanan ilk şairdir. Ama şiiri daha da özeldir. Günaha teşvik edilen, arındırılan ve sonunda galip gelen bir insan ruhunun bir kardeşimizin öyküsüdür. Acının ne müşfik bir rahip olduğunu anlatır. Dante, insan bilincinin sessiz okyanusuna açılıp yeni bir şiir dünyası aramış bir teknedir. 20 yıl boyunca acılarını içine gömüp şiirini yazdı. Görevini tamamlayana kadar ölüme bile direndi. Longfellow da direnecek, ben de direneceğim. Lowell dönüp aşağı inmeye başladı. Bravo profesör. Manning platformdan donuk gözlerle bakıyordu. Ama herkes sizinle hemfikir olmayabilir. Bir polis, Devriye Ray diye biri bana gelip sizin hakkınızda konuşmak istedi. Dante çalışmalarınızla ilgili sorular sordu, sebebini söylemedi. Sonra birden çıkıp gitti. Söyler misiniz, çalışmalarınız neden saygıdeğer eğitim kurumumuza polisleri çekiyor acaba? Lowell durup dönerek Manning'e baktı. Manning uzun parmaklarını göğüs kemiğinin üstünde kavuşturdu. Etrafındaki bazı sağduyulu insanlar sana ihanet edecek Lowell. Bunu temin ediyorum. Asiler uzun süre bir arada kalamazlar. Bay Houghton seni durdurmamıza yardım etmezse eden biri mutlaka çıkar. Mesela Dr. Holmes. Lowell gitmek istedi ama durup bekledi. Onu aylar önce uyardım. Çeviri projenizden uzak durmazsanız rezil olacağınızı söyledim. Ne yaptı biliyor musun? Lowell başını salladı. Evimi arayıp bana haklı olduğumu söyledi. Yalan söylüyorsun Manning. Yani Dr. Holmes davanıza hala sadık öyle mi? Diye sordu Manning. Lowell'ın hayal edebileceğinden çok daha fazlasını biliyormuş edasıyla. Lowell titreyen dudağını ısırdı. Manning başını sallayıp gülümsedi. O sefil cüce Benedict Arnold gibi bir hain, Profesör Lowell. Dostlarıma hep sadık kalırım. Dostum olmak da zor değildir. Düşmanım olmak isteyenlerse ancak gerektiği kadar düşman olurum. İyi günler. Lowell'ın taşı gediğine koyup gitmek gibi bir huyu vardı. Manning, Lowell'ın peşinden koşup kolundan tuttu. Kariyerinizi uğruna hayatınız boyunca çalıştığınız her şeyi nasıl böyle bir şey için tehlikeye atabiliyorsunuz anlamıyorum profesör. Lowell kolunu sertçe çekti. Ama anlayabilmek isterdin değil mi Manning? sınıfa gidip öğrencilere serbest olduklarını söyledi. Eğer katil bir şekilde Longfellow'un çevirisinin gidişatını takip ediyor ve onlarla yarışıyorsa, Dante kulübünün geri kalan 13 cehennem kantosunu bir an önce tamamlamaktan başka seçeneği yoktu. İki gruba ayrılacaklardı. Gruplardan biri soruşturma, diğeri ise çeviri yapacaktı. Lowell'la Fields eldeki kanıtları gözden geçirmeye razı olurken, Longfellow'la George Washington Green'de çalışma odasında çeviriyle uğraşmaya başladılar. Green, çevirinin düzenli bir şekilde devam edeceğini ve bir an önce tamamlanacağını öğrenince sevinçten havalara uçmuştu. Ellerinde hiç bakmadıkları 9 kanto, yarısı çevrilmiş bir kanto ve Longfellow'u tatmin etmeyen 2 kanto vardı. Longfellow çevirileri bitirdikçe uşağı Peter provaları Riverside'a götürecekti. Bu arada Longfellow Trap'i gezdirecekti. Bu çok saçma. Öyleyse kafanı takma Lowell, dedi Fields. Bir zamanlar Longfellow'un iç savaş sırasında generallik yapmış dedesine ait olan kütüphane koltuğundan seslenerek. Lowell'ı dikkatle süzdü. Otursana, yüzün pancar gibi olmuş. Son zamanlarda uykun alıyor musun? Lowell ona aldırmadı. Jennison neden bir bölücü olsun ki? Özellikle o cehennem çukurundaki gölgelerin günahları bulundukları yere tamamen uygundur. Lucifer'imizin neden Jennison'ı seçtiğini bulana dek cinayetin ayrıntılarından ipuçları yakalamaya çalışmalıyız, dedi Fields. Bence o cinayet Lucifer'in gücünü açıkça sergiliyor. Jennison dağcılık kulübüyle birlikte Adirondack dağına çıkmış adamdı. İyi bir sporcu ve avcıydı. Oysa Lucifer'imiz onu kolayca yakalayıp doğrayıverdi. Silah kullanmıştır mutlaka, dedi Fields. Dünyanın en güçlü adamı bile tabanca karşısında sinebilir Lowell. Ayrıca katilin sinsi olduğunu biliyoruz. Talbot'ın öldürüldüğü geceden beri o semtin her sokağında 24 saat devriyeler geziyor. Ayrıca Lucifer'in Dante'nin kantosundaki ayrıntılara çok dikkat ettiği belli. Şu anda biz konuşurken, dedi Lowell dalgınca, yan odada Longfellow yeni bir dize çevirirken yeni bir cinayet işleniyor olabilir. Elimiz kolumuz bağlı. 3 cinayet işlendi. Tek bir tanık bile yok. Üstelik hepsinin de zamanlaması çevirimize göre yapıldı. Ne yapalım yani? Sokaklarda dolanıp bekleyelim mi? Cahil biri olsam başımıza bir kötü ruhun musallat olduğuna inanmaya başlayabilirdim. Cinayetlerin kulübümüzle olan ilişkisinde odaklanmalıyız, dedi Lowell. Çeviri programımızı kimlerin bildiğini düşünelim. Lowell soruşturmanın notlarını tuttukları defteri karıştırırken defterdeki bir resmi dalgın dalgın okşadı. Resimde İngilizlerin Boston'a General Washington'ın askerlerine attığı bir top güllesi gösteriliyordu. Ön kapının tekrar çalındığını işittiler ama aldırmadılar. Hood'una bir not gönderdim, dedi Fields Lowell'a. Longfellow'un çevirisinin Riverside'daki provalarından kaybolan olmuş mu diye bakmasını istedim. Longfellow matbaaya prova göndermeyi sürdürmeli, sanki her şey normalmiş gibi. Bu arada Sheldon'la konuştun mu? Lowell kaşlarını çattı. Hala ortalarda yok. Kampüste de onu gören olmamış. Bachi gittiğine göre konuştuğu o hayaletin kim olduğunu ancak ondan öğrenebilirim. Fields ayağa kalkıp Lowell'a doğru eğildi. Bu hayaleti dün gördüğüne emin misin değil mi Jamie, diye sordu. Lowell şaşırdı. Ne demek istiyorsun Fields? Söyledim ya. Önce Harvard'ın bahçesinde gördüm. Beni izliyordu. Sonra Bachi'yi beklerken gördüm. Son gördüğümde ise Edward Sheldon'la tartışıyordu. Fields elinde olmadan yüzünü ekşitti. Sana güvenmediğimden değil Lowell, ama son zamanlarda hepimiz aşırı stresliyiz biliyorsun. Mesela ben geceleri doğru dürüst uyuyamıyorum. Lowell bakmakta olduğu not defterini kapattı. Ne yani, hayal mi gördüğümü söylüyorsun? Bugün de Jennison'ı gördüğünü sandığını söyleyen sensin. Sonra da Bachi'yi, ilk karını ve ölü oğlunu görmüşsün Tanrı aşkına, diye haykırdı Fields. Lowell'un dudakları titredi. Bana bak Fields, artık burama kadar geldi. Lütfen sakin ol Lowell, bağırmak istememiştim cidden. Ne yapmamız gerektiğini en iyi sen biliyorsundur herhalde. Sonuçta biz sadece şairiz. Herhalde sen birinin çeviri programımızı nasıl en ince ayrıntısına dek öğrenebildiğini biliyorsundur. Ne demeye çalışıyorsun Novel? Çok açık. Dante kulübümüzün faaliyetlerini bizden başka bilen kim var? Matbaacının adamları, dizgiciler, ciltçiler, bunların hepsinin de Tickner and Fields ile ilişkisi yok mu? Bir saniye. Fields afallamıştı. Karşı saldırıya geçme. Çalışma odasıyla kütüphaneyi bağlayan kapı açıldı. Korkarım sohbetinizi bölmek zorundayım beyler, dedi Longfellow, Nicholas Ray'i içeri sokarken. Lowell'la Fields'in yüzlerinde dehşet belirdi. Lowell, Ray'in neden onları tutuklayamayacağına dair bir sürü sebep saydı. Longfellow sadece gülümsüyordu. Profesör Lowell, dedi Ray. Lütfen size yardım etmeme izin vermenizi istemeye geldim, o kadar. Lowell'la Fields tartışmalarını bir anda unutarak heyecanla Ray'i selamladılar. Bunu sadece cinayetleri durdurmak için yaptığımı çok iyi anlamanızı istiyorum, dedi Ray. Başka hiçbir amacım yok. Bizimse tek amacımız bu değil, dedi Lowell uzun bir sessizlikten sonra. Ama birbirimizin yardımına muhtaçız. O alçak herif dokunduğu her yere Dante'nin izlerini bırakıyor. Peşinden gideceksen bir çevirmene ihtiyacın var. Longfellow onları kütüphanede bırakarak çalışma odasına geri döndü. Green'le o günkü üçüncü kanto üstünde çalışıyorlardı. Çalışmaya sabahın altısında başlamış, öğlen boyunca da sürdürmüşlerdi. Longfellow, Holmes'a bir not yazarak çeviriye yardıma gelmesini istemişti. Ama Charles sokağındaki 21 numaralı evden bir yanıt alamamıştı. Longfellow, Fields'a Lowell'ı Holmes'la barışmaya ikna edip edemeyeceğini sormuştu ama Fields ikisinin de sakinleşmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Longfellow gün boyunca her zamanki gibi kapısına gelen çok sayıda insanın tuhaf isteklerini reddetmek zorunda kalmıştı. Bir batılı Longfellow'a kuşlarla ilgili bir şiir sipariş etmiş, parasını peşin vereceğini söylemişti. Sürekli gelip duran bir kadın yine valizleriyle Longfellow'un kapısına dayanmış, onun karısı olduğunu ve yuvasına döndüğünü iddia etmişti. Sakat numarası yapan bir asker para dilenmeye gelmişti. Longfellow adama acıyıp cüzi bir meblağ vermişti. Ama Longfellow adamın kolu kesik falan değildi ki, gömleğinin içinde saklıyordu, demişti Green. Longfellow kapıyı kapadıktan sonra. Evet, biliyorum, demişti Longfellow sandalyesine geri dönerken. Ama ona ben iyilik yapmazsam kim yapacak, Green? Longfellow cehennemin 5. kantosunun metnini tekrar açtı. Bu kantoyu aylarca bilerek ertelemişti. Şehvet düşkünleri çemberinden bahsediyordu. Orada hiç dinmeyen rüzgarlarla amaçsızca savrulurlardı. Tıpkı sağlıklarında dizginsiz şehvetleriyle amaçsızca savrulmaları gibi. Hacı, kocası tarafından ağabeyiyle sevişirken basılıp öldürülen Francesca adlı genç ve güzel bir kadınla konuşmak istiyordu. Kadın, yanında kanunsuz aşığının sessiz ruhuyla birlikte süzülerek Dante'nin yanına geliyordu. Francesca, Dante'ye öyküsünü ağlayarak anlatırken, Paola ile birlikte kendilerini sadece anlık bir şehvete kaptırdıklarını söylemek istemiyor, dedi Green. Haklısın, dedi Longfellow. Dante ile birlikte Guinevere'yi okurken Lancelot'un öpüştüğü kısımda kitabın üstünden bakıştıklarını söylüyor. O gün daha fazla okumadık, diyor cilveli bir edayla. Paola ona sarılıp öpüyor ama Francesca işledikleri kabahatten onu değil, onları birbirine yakınlaştıran kitabı sorumlu tutuyor. Onlara ihanet eden kişi o romanın yazarı. Green gözlerini kapadı ama bu kez toplantılarında sık sık yaptığının aksine uyumak için değil, Green bir çevirmenin yazarla bütünleşip kendini unutması gerektiğine inanırdı. Longfellow'a yardım ederken bunu yapıyordu. Mükemmel bir cezaya çarptırılıyorlar. Sonsuza dek birlikteler ama bir daha asla öpüşemeyecek, sevişemeyecekler. Yan yana durup acı çekecekler, o kadar. Konuşurlarken Longfellow, Edith'in sarı lüleli başını çalışma odasının kapısından içeri uzattığını gördü. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Babasının baktığını görünce usulca hole geri çekildi. Longfellow, Green'e ara vermelerini önerdi. Kütüphanedekiler de konuşmayı kesmişlerdi.